Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Mayıs 2021 günlerden pazartesi yeni bir haftaya daha başlıyoruz. Gündem yoğun, hafta sonu gündemi yoğun. Özetlemeye çalışacağım sizlere girişte en başta Covid-19 vakalarıyla ilgili durum. Yaklaşık 155 bin ila 158 bin arasında ifade ediliyor. Dünya çapında 3 milyon 300 bin can kaybı var. Amerika'da 580 bini aşmış gözüküyor can kaybı. Hindistan'daki vahim durumda devam ediyor. Amerika'daki durumla birlikte patent tartışmaları da var dünya çapında. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetimi patent muafiyetine yeşil ışık yakmıştı ama Avrupa Birliği'nden bu konuda çok da olumlu haberler gelmedi açıkçası. Ve Avrupa Birliği liderlerinin toplantısında Avrupa Birliği liderlerinin toplantısında patent fikri mülkiyet haklarına çok da kısıtlama, muafiyet getirilmemesi öne çıktı. 9 Mayıs efendim, Nazizme ve faşizme karşı insanlığın büyük zaferi. 1945'te Nazi Almanya'sını insanlık yenmeyi başarmıştı Avrupa'daki faşist işbirlikçileriyle birlikte. Tabii 27 milyon can verdi Sovyetler Birliği o dönemde. Sosyalizmin öncü ülkesi olarak Nazilere karşı büyük bir direniş ortaya koymuşlardı ve Almanların bütün saldırılarını savuştu. Durup Berlin'e kadar girip faşizmi yenilgiye uğratmışlardı. Bunun yıl dönümü vardı. Dün Moskova'da askeri törenler düzenlendi. Eski Sovyetler Birliği, eski Sovyet Cumhuriyetlerinde de öyle mesajlar verildi. En çok da tarihin yeni baştan yazılması ve Nazizme ve faşizme karşı mücadelenin başka şekiller altına sokulması ve unutturulma çabası. Ukrayna'da son dönemde özellikle neonazizmin daha görünür olması bu tarih yazımı tartışmalarında da öne çıkan bir mesele efendim. Joe Biden yeniden Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşme arzusunu tekrarladı. Artık kaçıncı kez tekrarladı onu unuttum doğrusu, herhalde 4-5 kez oldu. Avrupa'dan Rusya'ya mesajlar var, aktaracağım size. Avrupa'dan başlıklar var. Britanya'da yerel seçimler, Londra'yı yine Pakistan asıllı belediye başkanı Sadık Han kazandı. Muhafazakarlar alamadılar başkenti. İskoçya'da milliyetçilik yeniden canlanıyor çünkü Milliyetçi Parti zaferle çıktı. Fransa'da yine askerler Macron yönetimine ülkede iç savaş çıkacak İslam yüzünden ve banliyöler yüzünden ikazı getirdiler. Türk dış politikasında özellikle Orta Doğu gündemi yoğunlaşıyor. Geçen hafta Mısır'la temaslar damgasını vurmuştu. Sedat Önal Dışişleri Bakan Yardımcısı başkanlığında bir heyet gitmişti Kahire'ye. İlişkilerin 2013'ten beri son derece kötü olduğunu biliyoruz Mısır'la. Bir yandan da tabii Suudi Arabistan'da aynı şekilde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Riyad'a gidiyor. Gayri resmi boykot var Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye ve ilişkiler hiç de aslında hoş değil durumu. Kaşıkçı vakası da bu sürece katkı sağlamıştı. Tabii Suudi Arabistan'ın da İran'la ve Suriye'yle yeni temaslar yaptığı, İran ayağı doğrulandı, Suriye ayağı da ayyuka çıktı desek yeridir. Bugün Orta Doğu'daki bu yeni hareketlenmeye bakacağız. Türkiye'nin de pozisyonunu anlamak bakımından gazeteci yazar Musa Özurlu ile konuşacağız programın ikinci yarısında. Neler oluyor Suudi Arabistan? Yeni dönemde yeni bir takım hamleler mi yapmaya çalışıyor? Biden yönetimiyle alakalı nedir? Türkiye ile ilgili bölgede durum nedir? özellikle Şam'da büyükelçiliğin açılacağı iddiaları var. İran'ın da nükleer anlaşmasının yan unsuru olarak yeni bir pazarlık dönemi mi açıldı soruları var ortada efendim. Bunun dışında Ermenistan'dan, Afganistan'dan, Myanmar'dan elimden geldiği kadar vaktim yettiği ölçüde size notlar aktarmaya çalışacağım. Bir dünya turu yine yapmaya çalışacağız. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Radyo'nun YouTube kanalından, Türkiye çapında web sitesi üzerinden, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Onların da linklerini paylaştım, YouTube linkinde paylaştım. O linkten de rahatlıkla izlerseniz, bir de like ederseniz seviniriz de diyelim ve başlayalım eksen. Evet, bugün Johns Hopkins'in muhafazakar rakamlarını, ılımlı rakamlarını vermeyeceğim. Worldometers'ı vereceğim. Çünkü hep umutlu yaklaşıyoruz. Umutlu olacak çok şey var ama rakamlar tabii hep böyle minimize etmeye çalışarak aktarmaya çalışıyordum. Bugün Worldometers'dan vereceğim. 158 milyon diyor. En son 155 milyonda bırakmıştık dünya çapında. Vaka sayılarını 3 milyon 300 binden fazla can kaybı veriyor Worldometers sitesi. Amerika'yı Johns Hopkins 580 binden fazla olarak veriyor. Worldometers 595 binden fazla veriyor can kaybı sayısını. Böyle bir epey bir fark var. Tabii Hindistan, Brezilya yine öne çıkan ülkeler. Türkiye'de de 43 bin olarak can kaybı 9 Mayıs itibariyle aktarılmış durumda. Amerika'nın dışında Hindistan tabii en son dönemde hepimizin dikkatini çevirdiği yer olmuştu. Günlük can kaybında yine rekora imza attılar. 4187 son 24 saatte cumartesi günü itibariyle can kaybı vardı. Kapanma tartışılıyor. Aşı tartışmaları var. Özellikle de şimdi patent tartışmalarında da konuştuğumuz şey, Hindistan Serum Enstitüsü önde gelen üreticilerden bir tanesi COVAX programına bağlı çalışma yürütüyor. Yani kendi nüfusunu mu aşılasın, COVAX programına mı aşı üretsin, AstraZeneca aşısı aynı şekilde. Böyle pek çok ülke var aslında. Üretim kapasitesi de pek çok yerde var. Ama Batılılar beğenmiyorlar. Ay orada bizim aşılarımızı tam kalitede üretemezler. Şimdi 3. dünya ülkelerinde çok zor bu işler diyorlar efendim. Patent tartışmalarında bir takım gazeteci arkadaşlarımız da ay çok haklılar tabii, çok önemli kaygıları var şeklinde bir sunumla olayı aktarıyorlar. Patent tabii ki tek başına yeterli olmaz ama ilk adımı olarak insanlık adına bulunmuş aşıların paylaşılması ve pek çok ülkede, Afrika'da 3-4 tane yer var, Asya'da Hindistan gibi yerler var, hızla aşı üretimine geçilmesi için pek çok adım atılabilir eğer gerçekten uluslararası işbirliğinden söz ediliyorsa. Ama tabii bizim teknolojimizi başkaları ele geçirebilir diye bir düşünce ve kaygı bu konuda adım atılmasını açıkça engelleyen asli faktör. Bunu da Avrupa Birliği toplantısı sırasındaki açıklamalardan gördük. Almanya Başbakanı Angela Merkel açık sözlü bir biçimde dile getirdi. Çinliler bizim teknolojimizi çalarsa görüşünü dile getirdi. Yani gördüğünüz gibi pandemi, küresel dayanışma, insanlığın sadece bir kısmını kurtarmanın yetmeyeceği gibi bir takım süslü sözler hayatın gerçeklerine geldiği zaman patlıyor. Hiçbir anlamı olmadığı ve yalan oldukları da maalesef bu şekliyle ortaya seriliyor. Almanya'da 3. dalgayı kırdılar bu arada. Vaka sayısı da yükseliş belki devam ediyor ama yine de aşılamaya da hız verdiler son dönemde. Tabii aşıları alacak paraları var. Fakir ülkelerin o kadar aşılar alacak paraları yok. Bir de patent ödemeleri gerekiyor üzerine. Avrupa'da, Belçika'da, İspanya'da sokaklara döküldüler OHAL kaldırılınca. Zengin Batı koronavirüsten kurtulmanın eğlencelerini yaşamaya başladı. Ama fakir ülkeler, aşı alacak parası olmayan ülkeler ya da nüfusunun çoğunluğunu aşılayamamış, hatta tek doz görmemiş ülkeler de var. Onlarda durum tabii ki böyle değil efendim. Dolayısıyla pandeminin sona erdiğini bir tek batıya bakarak ilan ederler mi acaba diye düşünmeden edemiyorum ben bu aldıkları tavırlar karşısında. Evet, fikri mülkiyet hakları ile ilgili ay sorunu çözmez. Bizim teknolojimiz çok ileri. Bu zavallıların öyle bir teknolojisi yok. O aşıları üretemezler onlar şimdi şeklindeki bakış açısı diye özetleyebiliriz. Avrupalıların yaymakta oldukları bakış açısını. Bir yandan da kendi içlerinde de kavga ediyorlar. Mesela Fransa lideri Macron Anglo-Saksonlara takmış durumda. Aşıları kendilerine ayırdılar diyor. Bileşenleri engelliyorlar diyor. Ham maddeyi engelliyorlar diyor. Amerika'da üretilen aşıların %100'ü Amerika'ya gidiyor diyor. Öyle yani, hakikaten öyle. Tabii insanlar böyle tavır da alabilirler. Benim ülkem aşılansın, geri kalan ne hali varsa görsün de diyebilirler. Bu da bir perspektif, bu da bir duruştur. Ama insanlık adına pek laf etmeye hakları yok tabii ki onların. O zaman kendi milliyetçilikleri içerisinde, çerçevesinde ancak konuşabilirler. Ne olduğunu en azından bilelim, tanıyalım anlamına geliyor bu durum. İspanya mesela, ay yeterli değil tek başına, biz askıya alsak ne olacak şimdi? Merkel, ay aşı kalitesini düşürür bu üçüncü dünyalılar tarzında açıklamalar yaptı efendim. Bu arada tabii Dünya Sağlık Örgütü Çin'in Sinopharm aşısına acil onayı verdi. BioNTech aşısı ise daimi onay için başvurmuş. O öyle, Batılılar onu seçtiler. Diğer pek çok aşıya acil kullanım onayı bile vermediler daha. Neden acaba? Gerçekten tüm kriterleri bilimsellik mi? Ondan açıkçası bu tavırlar karşısında emin olmak çok mümkün değil. Biraz ticari üstünlük, biraz dünyayı ilgilendiren bu devasa krizde teknolojik üstünlüklerini, egemenliklerini, başkalarına başka şeyler dayatma kapasitelerini paylaşmak istememeleri olduğu anlaşılıyor. Bütün bu patent tartışmaları daha çok açık bir biçimde. Bir de tabii böylece laf dolandırıyorlar. Ay onların öyle kapasitesi yok. Ay ona üretemezler şimdi. Ay kalitesi uymaz. Ay ham maddeleri yok onların. Onlar çok fakirler. Evet tabii, yani böyle bir bakış açısı olabilir. Adını iyi koymak lazım emperyalizmin diye açıkçası düşünüyorum bu patent tartışmalarında. Türkiye'de 281 can kaybı, 18.052 vaka. Cumartesi, pazar 15.000'e indi. 283 can kaybı oldu. Şimdi tabii Fahrettin Koca 18 ile belki 16 yaş üstü herkesi aşılayabiliriz diyor. 100 milyon doz aşı Sinovac, 90 milyon BioNTech, 50 milyon Sputnik anlaşması imzaladık diyor. Ama bu aşıların hepsi Türkiye'ye gelmedi. Yani bir aşı sıkıntısı var. Şimdi Sağlık Bakanı'na baktığımızda sanki yokmuş gibi bir sonuç çıkıyor ama gerçekten öyle mi? Açıkçası ben emin olamıyorum. Uğur Şahin profesör destek için Türkiye'ye gelecekmiş. Aşı getirsin kendisi, öyle diyelim. Destek için gelmekle iş bitmiyor yani, değil mi? Bir de Çin'le tabii Uygurlar, Uygur İslamcıları üzerinden sıkıntılar çıkmıştı Türkiye ile ilişkilerde. O yüzden aşı teslimatını yavaşlattılar diye bir iddialar ortaya atılmıştı ama Çin, Ankara Büyükelçiliği kaynakları yok öyle bir şey demişler. Yani biz kendi nüfuzumuza daha az kullanıyoruz, başkalarına veriyoruz demişler Çinliler. Onlar da böyle açıklıyor. Amerikalılar gibi bütün aşıları önce kendilerine aşılayıp kalanını size veririz muhabbeti yapmıyorlar Çinliler. Öyle anlaşılıyor. Yine de beğendiremiyorlar kendilerini, biliyorsunuz. Her türlü musibetin kaynağı olarak da onlar görülüyorlar. Bütün dünyada böyle bir algı var, doğruluğu yanlışlığı bir tarafa. Fransa karantina, zorunlu karantina uygulaması olan ülkelere Türkiye'yi de eklemiş 10 gün. Yani tabii 8 Mayıs'tan itibaren başlamış. Pakistan, Sri Lanka, Bangladeş, Nepal gibi ülkeler var. Britanya Türkiye'yi kırmızı listeye almış. 10 gün karantina. Öyle elinizi kolunuzu sallayarak gidemeyeceksiniz. Karantinaya girmeniz gerekecek. Hatta bu yüzden bir de bu meşhur Chelsea, Manchester City karşılaşması, Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacaktı. İngiliz bakanlar taraftarlara gitmeyin İstanbul'a, biz onu Londra'da halledeceğiz diyorlar. Türkiye'ye de 2023 için bir teklif yapmayı hassas bir biçimde konuşuyorlarmış son gelen haberlere göre. Evet, futbol dedik ama bu arada Avrupa Süper Ligi projesi darmadağın olmuştu. UEFA kazan kaldırmıştı. Kulüplere yeni yaptırımlar getirmişler. Çok sıkı yaptırımlar. Juventus, Barcelona ve Real Madrid ısrarcı bu ligde, Avrupa Süper Ligi'nde. Acayip fırtınalar kopuyor futbol dünyasında. Bitmedi yani o iş daha. Evet, şimdi uluslararası politikaya geçeyim. Ya bir de Çin'den şu meşhur kontrolden çıkan Long March 5B tipi roket tepemize düşecek diye çok gürültü çıkartıldı. Maldivler yakınlarına düşmüş Hint Okyanusu'nda. Kimseye de bir şey olmamış anladığım kadarıyla. Büyük kısmı zaten atmosferde yanmış. Bu da zaten öyle bir sunuldu ki, ya Çinlilerin roketi ya tepemize düşer kesin. O şekilde yine sunum oldu. Algıları pekiştirecek şekilde. Evet, Joe Biden çok istiyor Putin'le görüşmeyi diyeceğim. Başka bir şey diyemiyorum. Bu kaçıncı açıklaması? Avrupa zirvesi var Haziran'da, Avrupa'ya gidecek o da. Ve o esnada görüşeceğinden emin olduğunu söylemiş ama görüşmenin yeri ve zamanının netleşmediğini belirtmiş. Çok emin gözüküyor. Bilmiyorum hakikaten haklı çıkacak mı çıkmayacak mı göreceğiz. Kremlin'de görüşme olasılığına ilişkin durum değerlendirmesine devam ediyoruz demiş. Yani herhalde enteresan bir durum. Belki Biden böyle hani Amerika ders veren güç, Rus Putin'le görüşeceğim, suratına söyleyeceğim onun her şeyi net olarak falan. Öyle bir tavır takındıkları için de Rusya tarafı medeni bir biçimde iki eşit tarafın görüşmesi diye bir algı herhalde alamıyorlar ya da bir sinyal alamıyorlar. Çünkü böyle formatlanıyor mesajlar verilirken. Mesela Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamak istemiyoruz ama hakkımızı saklı tutuyoruz. Yani nereden çıktı o hak? Kim size öyle bir hak bahşetti? Yani ve de bununla böyle övünecek şekilde, bu nasıl bir üstenci dil falan diye çok fazla sormuyorlar tabii. İşte üslup bu olunca da Biden 5 kere çıkıp Putin'le görüşmek istiyorum, görüşeceğim, görüşmek istiyorum, mutlaka görüşme olacak ama yeri belli değil gibi cümleler kuruyor. Ama Moskova'dan da görüşmeye onay bir türlü gelmiyor. Biraz nazlanan taraf gibi de gözüküyor belki de. Çözerler temaslarla, göreceğiz birlikte. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yeni bir soğuk savaştan kaçınma çağrısı yaptı hafta sonunda. Ve dolayısıyla bu zirve düzenlensin artık. Yoksa problem çıkacak. Soğuk savaştan kaçınmalıyız. Ulusal egemenlik ve insan hakları arasında yanlış uçurumu aşarak insan haklarına bölünmezliğe ve evrenselliğine bütünsel bir bakış açısı oluşturmalıyız gibi çok özlü sözler söylemiş. İşte ulusların egemenlik haklarıyla bu neoliberal dünyanın insan haklarının, o da tabii ki kime göre, neye göre, çerçevesi nasıl, onlar biraz değişiyor tabii ki. Bunlar böyle belli noktalarda tam uyuşamıyor tabii. O yüzden enteresan bir süsleme olmuş. BM şartında var elbette. Ama işte devlet egemenlikleri öyle Guterres'in dile getirdiği şekilde olamıyor. Biraz daha problemli bir durum var ortada. Evet, durum böyle. Sergey Lavrov ABD ve AB'ye mesaj vermişti. Totalitarizmi yaymaya çalışıyorlar. Uluslararası hukuki dayanağı olmayan adımlar atıyorlar. BM Güvenlik Konseyi'nin toplantısı sırasında bu mesajları vermiş. Dünya meselelerinde yöntemleri kabul edilemez demiş. Uluslararası hukuk normlarına aldırış etmiyorlar demiş. Çok taraflılık ilkelerini çiğniyorlar demiş. Güce dayalı yöntemleri kullanmaktan vazgeçip BM tüzüğündeki ilkeleri esas almaları gerekiyor. Başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmeyin. Güç kullanma tehditlerini bir kenara koyun. Çok kutuplu dünya kurma sürecini engellemeye çalışıyorlar. Kurallara dayalı düzen diye bir şey çıkarttılar bunun için demiş. Sürekli Anthony Blinken bunu alıyor. Ama o kuralların temeli ne? BM şartı olmak durumunda. Onun dışında tabii Amerika'nın koyduğu kurallar da olabilir. Ama bu tabii ki kurallara göre dayalı uluslararası düzen, Amerika'nın kurallarına dayalı uluslararası düzen gibi bir şey oluyor. Yani silahı benden alacaksın. Benim istemediğim kimseden enerji almayacaksın diyor mesela Almanlara. Benden alacaksın enerjini, satmayacaksın diyor. Hindistan'a diyor ki başka yerden silah alamazsın. Bu işte kurallara dayalı dediği böyle bir şey tabii. Evet, Heiko Maas bugün açıklama yaptı. Rusya ile diyaloğa hazır olduklarını söylemiş. Aynı tutumu Moskova'dan da bekliyoruz demiş Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi. Diyaloğa geri dönme vakti demiş ama insan haklarının korunmasından yana olması Rusya'nın, Rusya'da herkesin hep birlikte yapması önemli. Gerçekten çok acayip söylemlere vardırıyorlar. Yani anlam vermek mümkün değil. Yani bu bir aygıt haline geldi. Aslında istediklerini yaptırmak için bizim haklarımızı savunduklarından filan değil yani. Kendi istediklerini dikte ettirmek için bir araca dönüştürmüş durumdalar. Artık çok sırıtıyor hakikaten. Evet, bu arada Nazileri özellikle de Sovyetler Birliği'nin, gerçekten Moskova, Stalingrad, Leningrad, eğer Naziler oralarda yenilmeselerdi bambaşka bir dünyada yaşardık. 27 milyon insan can verdi bu yolda. Onun kutlamaları vardı Kızıl Meydan'da ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinde. Tabii Ukrayna gibi yerlerde yasakladılar pandemiyi gerekçe göstererek. Özellikle de işte savaş gazileri, klasik geleneksel Moskova'daki Kızıl Meydan'daki yürüyüş vardı. Zafer gününü Vladimir Putin kutladı. Nazizm ideolojisinden birçok şey dünyada yeniden devreye alınmaya çalışılıyor. Pek çok şey söyledi Putin ama bu cümlesi enteresandı hakikaten. Birileri yaşatmaya çalışıyorlar Nazilere karşı kazanılmış zaferi gömüp onun yerine Nazizmin başka tortularını, aynı temeldeki tortularını çıkartıyorlar. Sovyet halkının büyük mücadelesiyle kara vebayı, vebanın dünyanın üstesinden geldiğinin altını çizmiş kendisi. Ve savaşın getirdiği acı, keder ve gözyaşlarını unutmak imkansız demiş. Nazi canavarlarının küstahlaştığını, Avrupa'nın merkezinde yırtıcı güç kazandığını, ırksal ve ulusal üstünlük, antisemitizm ve Rus düşmanlığı sloganlarının giderek daha yayıldığını söylemiş. Ukrayna'daki açık neonazilere dikkat çekiyor. Son dönemde Sovyetlerden kalma bütün anıtları kaldırıp yerlerine birer birer Nazi işbirlikçisi banderistlerin anıtlarını diktiler Ukrayna'da ve bu da görmezden gelinerek Ukrayna'nın egemenliği gibi bir takım cümleler kullanılıyor ama o egemenliğin içini dolduran ideoloji nedir? Ona kimse hiç dokunmamaya gayret sarf ediyor. Putin de böyle demiş. BDT ülkelerinin bağımsız devletler topluluğunun da zafer bayramını kutlamış efendim Vladimir Putin. Ayrıca Netanyahu'yla da görüşmeleri vardı. İsrail'de de 9 Mayıs resmi bayram konumunda. Evet. Ölümsüz alay tabii yürüyüşleri vardı pek çok yerde, Donbas'ta da dahil olmak üzere, Donetsk'te de dahil olmak üzere. Şimdi bu vesileyle Avrupa ile Rusya ilişkileri yeniden tabii tartışılıyor. Bu tarihin yeniden yazımı meselesi Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın başkanı Vyacheslav Volodin'in de mesajları olmuş. Dikkat çekici, 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan zafere olan Sovyetler Birliği'nin katkısının hatırlatmış kendisi ve bunun değiştirilmeye, tarihin değiştirilmeye çalışıldığını, kendilerinde tarihlerine sahip çıkmaları gerektiğini dile getirmiş kendisi. Evet, Avrupa'ya bakalım. Londra'da belediye başkanlığına ikinci kez Müslüman Pakistan asıllı Sadık Han seçildi. Liberallerin adayı kendisi, liberal solcu diyelim, işçi partisi dediğimiz, işçi partisi liberal bir parti. Üst üste ikinci kez o göreve getirilmiş. 1.206.034 seçmen, 977.000 de kalmış muhafazakar parti adayı Shaun Bailey. Başka yerlerde işçi partisinin bileğini bükmüş gözüküyor Boris Johnson Brexit sonrası ama Londra'da, Londra en liberal yeri zaten Britanya'nın. Evet, kendisine oy vermeyenlere de seslenmiş, herkese sahip çıkmaktan bahsetmiş, bölünmüşlüğe deva olmaktan bahsetmiş. Özel yasayla Londra yönetiliyor, bayağı yetkileri olan bir isim Sadık Han. İskoçya'daki seçimleri, bu yerel seçimler aynı zamanda bölge seçimleriydi. Parlamento, İskoç parlamentosu da seçildi ve bağımsızlık yanlısı İskoçya Milliyetçi Partisi kazandı seçimleri. Brexit'ten çok mutsuz olmuşlardı. Avrupa Birliği içerisine kalmak istiyordu İskoçya'daki milliyetçiler. Yeşillerle işbirliği yapıp yeniden referandum düzenleme peşindeler. Ama Londra'dan onay almaları gerekiyor. Nasıl yapacaklar? Biraz problem var ortada. Boris Johnson da izin verecek gibi gözükmüyor. Zaten 2014'te yapıldı ve %55 oyla reddedilmişti Britanya'dan ayrılmak. Şimdi tekrar istiyorlar bunu. Tabii bunu yaparlarsa Katalonya patlayacak. İspanya'nın Katalonya bölgesi aynısını yaptı izinsiz bir biçimde ve Avrupa Birliği kabul etmedi. Eğer Katalanları kabul etmeyip İskoçları kabul etseler bir çifte standart çıkartmış olacaklar. Gerçi Brexit'le ayrıldı artık Britanya. Hani bir ayrılık ayağına olabilir tabii, öyle bir şey mümkün. Fransa'da ben aktarmıştım size, bir süredir Nisan ortasından beri çeşitli eski subaylar, emekli subaylar, sayıları da değişiyor. İki kez, iki ayrı, bir kısmı cumhuriyetçi sağ, bir kısmı daha aşırı sağ, Le Pen'e yakın, banyolar ve İslamcılık üzerinden ülkede iç savaş çıkacağı uyarısını tekrardan dile getirmişler. Valeur Aktüel dergisinde bildirileri yayınlanmış. Daha önceki bildirilere de atıf yapılıyor burada. Ve Fransa'ya bu tabii ki göçmenlikle birlikte Fransız ulusal kültürü de gömülüyor yavaş yavaş. Zaten Fransız kapitalizminde 1000 tane sorunu var. Şimdi bunlar da diyorlar ki Fransız tarihine karşı nefret bir norm haline aldı. Kendi şehirlerimizde şiddet görüyoruz. Kamuya açık alanlarda mezhepçilik görüyoruz, ayrımcılık görüyoruz. Evet, ama o göçmenlerin de o ülkelerinden eden politikalarda Fransız politikaları. Sonra o göçmenler Fransa'ya geliyorlar. Sonra Fransa'nın dokusunu değiştiriyorlar. Böyle bir sarmala dönüşüyor. Dolayısıyla onlar adil eşit pay da alamıyorlar tabii ki. Alamamanın öfkesini de yansıtıyorlar. Bu böyle entegrasyon, göçmenler işi çok cici sunuluyor ama işte toplumsal yapılarda gerçekten ciddi sorunlar da yaratıyor kaçınılmaz olarak. Bu düzende kaçınılmaz olarak yaratıyor. Herkes çünkü kendi mali üstünlüğü üzerinden toplumsal hayatı kurguladığı için altta kalanın canı çıkıyor. Canı çıkan ortalığı birbirine katıyor. Sonra birileri eyvah iç savaş çıkacak diyor. Böyle bir durum. Avrupa Günü. Avrupa Günü dediğimiz 9 Mayıs Zafer Bayramı. V-Day diye aslında uzun yıllar. Yani arada bir Avrupa Günü vardı, Schuman Deklarasyonu 5 Mayıs. Onu bir şekilde yavaş yavaş 9 Mayıs'a kaydırdılar. V-Day gömüldü. Onun yerine Avrupa Günü diye bir şey çıktı. 2008'den beri de böyle resmi kutlanıyor. Cumhurbaşkanı da bizim Erdoğan da Avrupa Günü vesilesiyle bir kutlama yapmış. Zafer Bayramı ile ilgili bir kutlamasını görmedim doğrusu, Nazilere karşı zaferle ilgili. Avrupa'nın güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engelin stratejik sabır ve vizyon eksikliği olduğunu söylemiş Cumhurbaşkanı. Bunun da nedeni Türkiye'yi aralarına almamaları imiş. Adaylık statüsü tescillendikten sonra 1999'dan beri bu kutlanıyor denilmiş. Evet, yavaş yavaş yerini aldı, doğru. Benim hatırladığım tam resmi şey 2008. Böyle yani Türkiye'yi alırsanız Avrupa'nın sorunlarını biz çözeriz demeye getirmiş Cumhurbaşkanı. Bizim de çok sorunumuz var aslında. Evet, birazdan konuşacağız Musa Özurlu'yla. Geçen hafta da Türkiye'nin Mısır'la ilişkileri tazeleme hamlesi vardı. Kahire'ye bir heyet gitti. İyi geçmiş gözüküyor. Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı açıklamayı yaptı. Mısır Dışişleri Bakanı ile kendisinin de görüşebileceği bir ortam oluştuğunu, pozitif bir atmosfer oluştuğunu söyledi. Filistinli mevkidaşını kabulünde o açıdan da önemli gelişmeler var, biraz aktaracağım. Ama Çavuşoğlu bugün ve yarın Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor. Suudi Arabistan'la tabii Kaşıkçı suikasti ilişkileri iyice zorlaştırmıştı. Zaten bir gayri resmi boykot da var. Suudilerin Türkiye'ye uyguladıkları, bir en son 8 Türk okulunda kapatmışlardı. 7 sektörde ihracat sıfırlanmış durumda Suudi Arabistan'da. Herhalde bu kilidi çözmek için Mısır'ın ardından Suudi Arabistan'a gidiyor. Cumhurbaşkanı da telefonda konuşmuştu Suudi kralıyla efendim. Evet, hafta sonu tabii Orta Doğu ile ilgili dikkatler Kudüs'e çevrildi. Şeyh Cerrah Mahallesi'nde çok uzun yıllardır devam eder bu dava. Osmanlı tapılarına dayanan bir anlaşmazlık vardır. Oraya yerleştirilen, sonradan getirilen gerçek sakinleri. Çünkü BM'nin ikiye böldüğü zamanlardan kalma tampon bölgede kalan bir yerdir orası. Daha sonra getirilen, yerleştirilen Filistinlileri oradan aşırı dinci Yahudiler söküp atmaya çalışırlar. Bu iş yoğunlaştı ve sonunda tabii 15 Mayıs da yaklaşıyor, Nakba günü yaklaşıyor. Sonunda Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi için on binlerce insan toplandı ve İsrail askerlerinin müdahalesiyle Cuma akşamından başlayarak üst üste çok sıkı kapışmalar yaşandı. İçeriye Aksa Camii'ne, Mescid-i Aksa'ya İsrail ordusunun attığı ses bombaları elbette epey yaralıya sebebiyet vermiş gözüküyor. 305 diye görüyorum son rakamları. Şam kapısında ayrı kapışmalar oldu, çatışmalar oldu. Bitmedi bu çatışmalar. Netanyahu diyor ki Kudüs'ü inşa etme hakkımız var. Bizim başkentimiz. Yapmaya devam edeceğiz. Dostlarımız anlasın bunu diyor. Tabii neden diyor? Çünkü Avrupa'dan çok tepki geldi. Türkiye'den de tepki geldi. Filistin tarafından zaten tepkiler var. İbrahim Kalın, işte İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çavuşoğlu açıklamalar yaptılar. İstanbul'da sokağa çıkma yasağını siz, ben falan ihlal edemeyiz. Haşa, yani mümkün değil ama bu yüzden dün İsrail konsolosluğu önünde bayağı kalabalık gösteri düzenlenebilmiş. Hiç kimse de müdahale etmemiş. Yasak var, nasıl yaparsınız dememiş efendim. Türkiye'den böyle ama tabii Arap Birliği, Avrupalı müttefikler, İskoçlar, Amerikalılar, BM özellikle, ki bugün BM Güvenlik Konseyi'nde bir toplantı yapılması planlanıyor. İsrail'e tepkilerini gösterdiler. Arap Birliği de olağanüstü toplanıyor bugün. Yine Filistinlilere saldırıları konuşacağız diyorlar. Şeyh Cerrah'taki Filistinlilerin yerlerinden edilmesinden Amerika endişelerini dile getiriyor. İsveç'i, İskoçya'sı. O yüzden zaten Netanyahu dostlarımız diye söylüyor bunu. Çünkü büyük tepki var efendim. Evet, Orta Doğu'dan birazdan Musa Özurlu ile konuşacağız. İran'ın nükleer anlaşması ile ilgili Amerika ile mesajlaşmalar vardı hafta sonu. İran anlaşma şartlarına dönerse biz de yaptırımları kaldırmaya hazırız tarzında bir çevirmece yine. Ama onun yanı sıra Suudi Arabistan'la İran görüşmeleri sızmıştı. Doğrulandı iki tarafta. Doğruladı iki tarafta. Hem Suudiler hem İran'da en son görüşmelerin devam ettiğini. Tabii bir yere çıkar mı bilmiyoruz. Bir de tabii ben de aktarmıştım size. Suudi İstihbarat Başkanı Halit Humeydan başkanlığında bir heyet Şam'a gitmiş Ramazan ayından sonra. Büyükelçiliğin açılacağı iddiaları dolaşıyor ortada. Birleşik Arap Emirlikleri açmıştı büyükelçiliğini. Suudi Arabistan'da açabilir. Hatta Cezayir'deki Arap Birliği zirvesine Suriye'nin katılımını destekliyor Suudiler. Haberleri var. Birazdan Musa Özurlu'ya soracağız. Neler oluyor bu çerçevede diye efendim. Ve ben yine vaktimi aşıyorum. Bir Ermenistan'da 20 Haziran seçimleri öncesi Paşinyan'ın açıklamaları var. Kampanya yürütüyor. Türklerle düşman bir soru üzerine. Elbette düşmanız ama kontrol altında, kontrol edilebilir olmalı bu düşmanlık diye veciz bir cümle kurmuş. Sergey Lavrov Bakü'yü ziyaret edecek. Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ Barışı'nın devamı için temasları olacak. Ki zaten 5-6 Mayıs'ta Erivan'a gitmişti kendisi. Onun Azerbaycan ayağını gerçekleştirmiş olacak. Afganistan'da hafta sonu kanlı geçti. 50 kişi hayatını yitirdi. Okul, Kabil'de bir okul yakınlarında ama Taliban biz yapmadık diyor. Bomba yüklü bir saldırı, kamyonla düzenlenen saldırı. Bir de otobüse de güneyde Zabul eyaletinde en az 11 kişi ölmüş. Otobüse bombalı saldırı yapılmış. Taliban biz yapmadık diyor dediğim gibi. ABD ile anlaşmıştı geçen sene Taliban. Amerika çekilmeye başladı. 1 Mayıs'ta 11 Eylül'e kadar sürecek. Taliban 3 günlük bayram ateşkesi ilan etmiş ama ilkbahar saldırılarına başlamıştı. O bağlamda bu ateşkes. Wall Street Journal'da diyor ki Amerika Afganistan askerlerini çekecek ama onları Özbekistan'a ve Tacikistan'a koyacak. Yani gerektiğinde zınk diye hemen yeniden girecek. Yani çekilme dediğimiz böyle bir şey olacak anlaşılan. Yani Çin ve Rusya'ya karşı Afganistan'dan tümüyle çekilmeleri zaten mümkün müydü diye sormak gerekiyor. Efendim Myanmar'da ise ordu darbesinden sonra anlaşılan o ki yavaş yavaş çok fazla etnik yapı var Myanmar'da, öyle 1-3-5 falan değil tabii, büyükleri de var da alenen iç savaş çıkartmaya çalışıyorlar galiba darbeden sonra. Myanmar ordusuna karşı bir takım silahlı güçler devreye sokulmuş, anlaşılan o. Bir ara verelim. Ali Zantbakili'den Rafte'yi dinleyelim. Soluklanalım. Az sonra Musa Özurlu'yla burada Orta Doğu'yu konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
ای کرفت با خود دلی شکست باردی، این چنین به توفان تن مرا سپاردی، ای که مهر باطل زدی به دفتر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من. ای خدای عالم چگونه باورم شد، آن که روزگاری پناه یاورم.
اکسنده dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştık. Çünkü başlamış. Yerim Aslı'la konuştuk. Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Musa Özurlu var. Hoş geldin Musa yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. En son bir ay kadar önce konuşmuştuk. Yine Orta Doğu'nun hallerine bakmıştık. Şimdi tabii Biden yönetiminin artık dış politikayı ısındırmasıyla birlikte bizim bölgede de epey bir hareketlenme yaşanıyor. Bir değişikliğe yol açacak mı bilmiyoruz ama en azından diplomasi cephesi hareketli diyebiliriz. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde de özellikle Arap medyasından, sen yakından da takip ediyorsun, Suudi Arabistan'ın İran'la temasları önce bir yansımıştı Arap ve Fars medyasından, ki doğrulandı o. Bir de tabii Suriye'ye bir heyet gittiği haberleri vardı. O da çok sağlam gibi gözüküyor kaynaklar ama Arap Birliği zirvesine Suriye'nin katılımından tutalım da işte bir de büyükelçilik açılışı. Bunlarda doğruluk payı olabilir mi? Suudi Arabistan neden şimdi böyle hamlelere girişiyor? Bizi de ilgilendiriyor. Dışişleri Bakanı da yeni gitti bugün Suudi Arabistan'a, onu da soracağım. Türkiye'nin bu Mısır-Suudi Arabistan meselelerindeki pozisyonunu, ama bir bölge ülkelerindeki hareketlenme konusunu ne dersin? Özellikle bu İran, Suudi ve Suudi Arabistan-Suriye üçgeni diyelim.
Evet. Yani olmasını düşünemeyeceğimiz şeyler bunlar aslında. Yani çok büyük sürpriz oldu aslında bir şekilde. Yani İran'la mesela Suudi Arabistan'ın konuşması bile hani bana çok olağan dışı geliyor aslında.
2016'da kesilmişti değil mi ilişkileri? Evet. Şeyh Nimr'i öldürmeleri üzerine.
Evet, evet. Özellikle tabii. Yani şöyle bir şey var. Zaten aslında hani doğru dürüst bir ilişkileri yoktu. Yani iki ülkeye bakacak olursak, işte birisinin tabii Şii, birisinin Sünni dünyasının hani önde gelen ülkesi olduğunu görelim. İkincisi tabii Farisilik ve Araplık arasında da bir mücadele var. Yani İslam dünyası içerisinde. Ve dolayısıyla İran'ın aslında Orta Doğu'nun hani Orta Doğu'nun hemen yanı başında yer alıyor olmasına rağmen, tabii bunu bir şey olarak, coğrafi tanımlama olarak söylemiyorum, tırnak içinde söylüyorum. Buna rağmen İslam dünyasından tamamen dışlanan bir ülke olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu Sünni eksen tarafından dışlanan bir ülke olduğunu görüyoruz. Tabii bunda sadece dini bir etkinin olduğunu söylemek yetersiz kalır. İki ülke arasında gerçekten de ciddi bir rekabet söz konusu. Birçok alanda rekabet söz konusu. Yani bugün sadece güncele bakalım. Yemen, Suriye, Lübnan, Irak, nükleer meselesi, İsrail, Filistin meselesine yaklaşım ve işte bu meselede mesela destekledikleri taraflar. Nereden bakarsak iki ülke arasında çok ciddi rekabetin olduğunu, bugüne kadar hiçbir şekilde birbirlerine yaklaşmadıklarını, olumlu ifadeler kullanmadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla gerçekten bu görüşme bana olağan dışı bir görüşmemiş gibi geldi. Ama aynı zamanda hani senin o çizdiği çerçeve bence bundaki en büyük etki bu çerçevede şöyle, Biden'ın gelmesiyle beraber sanki şöyle bir şey oldu. Yani Biden bir şekilde Trump'ın fazla sululaştığını düşünmüş olmalı. Yani daha ciddi bir biçimde yaklaşıyor Orta Doğu'ya. Dikkat edecek olursak hiçbir liderle mesela samimi bir ifadesi, samimi bir görüntüsü ya da bir şekilde olumlu ifadelerini de tartarak kullandığını görüyoruz ki buna şey de dahil. Yani Muhammed Bin Selman da, yani Suudi Arabistan Veliaht Prensi de dahil. Buna Netanyahu da dahil, Sisi de dahil, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil, diğer liderlerle ilgili olarak da aynı tavrı görüyoruz. Dolayısıyla sanki bir şey var, yani herkesin yeni bir pozisyona doğru hazırlanma çalışması ya da ben bu düşüncede olduğunu görüyoruz. Ve bu durumda da şu çıkıyor bence ortaya, İran'la Suudi Arabistan belki de tarihlerinde ilk defa asgari müşterekte buluşabileceklerini gördüler. Yani o da şu, yani İran zaten hani bu nükleer meseleyle ilgili olarak zor günler geçiriyor. Yani yaptırımlar İran'ı boğmuş durumda ve İran bir şekilde aslında bu yaptırımları eğer kaldırtabilirse bunu büyük bir başarı olarak sayacak ve sonrasında da bir yumuşama olacak. Ama bu burada tabii sadece hani İran'la Amerika arasındaki bir mesele midir bu? Mesela İsrail'in bir şekilde etkisi olacak mı olmayacak mı? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Ama şöyle bir şey var. İran aslında bölgedeki diğer ülkelerle de yumuşama ihtiyacını hissediyor. Diğer yandan aynı durumun Suudi Arabistan için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ikilinin aynı zamanda devlet bazında değil sadece, mesela daha alt düzeylerde de bir mücadele içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani İran'ın direniş ekseniyle mesela Suudi Arabistan'ın işte Yemen'de, işte Irak'ta, Suriye'de ve Lübnan'da karşı karşıya geldiğini görüyoruz ki Muhammed Bin Selman önümüzdeki dönemde aslında Suriye'de de şeyde de Lübnan'da da Yemen'de de hatta, çünkü çok büyük bir pişmanlık söz konusu. Yani Suudi Arabistan açısından baktığımız zaman Yemen savaşı hiçbir şey kazandırmadı Suudi Arabistan'a.
Evet. Ve İran'ın yardımıyla
devam ediyor.
Evet, İran'ın yardımıyla bu savaştan çıkmanın bir olasılığını herhalde bulmak mümkün olabilir Suudi Arabistan açısından yaklaşırsak. Tabii, tabii, ama onun karşılığı olacaktır. Acaba Suriye meseleleri de bunlarla alakalı olabilir mi Musa, ne dersin?
Ben evet, ikisinin beraber ele alınması gerektiğini düşünüyorum zaten. Yani ikisini birbirinden farklı görmemek lazım, entegre görmek lazım. Bu tesadüf değil. Yani bir tarafta işte hani Irak'ta, işte hani bu Bağdat'ta tabii, yani bu görüşmelerin hani bir şekilde olmuş olması, diğer taraftan da Suriye ile ilgili olarak bu haberlerin ortaya çıkması, ki Rai Yaun gazetesi attı ilk olarak bunu ortaya. Sonrasında tabii bir hani Suudi Arabistan'dan bir yalanlama geldi, ama şöyle bir notu düşmek lazım. Suudi Arabistan İran'la olan görüşmeyle ilgili olarak da iddialar ortaya atıldığında hayır demişti. Fakat bugün İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün bu görüşmelerle ilgili son derece olumlu ifadeler içeren bir açıklamada bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla zaten Suriye'deki mesele biliniyor. Yani yıllardır, hani birkaç senedir daha doğrusu Suudi Arabistan aslında Suriye ile görüşmelerini devam ettiriyordu. Ve en önemli problem Suriye ile Suudi Arabistan arasında şeydi, İran'dı. Ki İran, yani Suriye'ye zaten bu tavrın alınmasındaki sebeplerden birisi de İran'dır. Ama aynı zamanda mesela Suudi Arabistan son dönemde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a bundan 3-4 yıl önce şöyle bir teklifte bulundu. İran'la olan ilişkilerini kes, biz bütün bu savaşı tazmin edeceğiz. Ayrıca senin iktidarda kalmanı hani destek olacağız gibi bir şeydi. Bu da Suriye ve Beşar Esad bunu reddetmişti. Dolayısıyla İran yine bir, yani dikkat edecek olursak bu işin bir parçası. Ama tam da bugünlerde işte İran'la Suudi Arabistan arasında bir yumuşama var, öyle görünüyor. O zaman bunun Suriye ayağının olmaması mümkün değil. Kaldı ki ben İran'ın nükleer görüşmelerde dahil olmak üzere bütün o bölgeyi de, yani bölgeyi ilgilendirecek bütün konuları masaya getirdiğini düşünüyorum ki zaten bu bütün diğer ülkeler için de geçerli. Dolayısıyla Suriye'nin bundan ari olması mümkün değil. Bunun dışında kalması mümkün değil. O yüzden ikisini birlikte görmek gerektiğini düşünüyorum ve Suudi Arabistan'ın Suriye ile ilgili hani düşünceleri bundan sonra şununla ilgili olabilir. Bölgede bir yumuşama olmak zorunda. Yani Prens Bin Selman artık bir problem istemiyor önünde. Çünkü gerçekten çok zor durumda kaldı. En başta hani Biden'dan bahsettik. Evet, doğru. Biden'ın mesela kendisine yönelik olarak hiç de samimi bir şey içerisinde, tavır içerisinde olmadığını çok iyi biliyor. Dolayısıyla bölgesel müttefikler, yani ben bölgede önemliyim şeyini vermesi lazım, düşüncesini vermesi lazım. Bu Suudi Arabistan için de geçerli, İran için de geçerli, hatta Türkiye için de geçerli. Yani mesela işte evet. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
Oraya geleceğim.
Evet.
Şimdi oraya gelecektim. Şimdi bütün bunlar dönüyor dolaşıyor, Türkiye'ye dokunmaya başlıyor. Geçen hafta Mısır'ı konuştuk. İlk defa işte Dışişleri Bakan Yardımcısı gitti. Mevlüt Çavuşoğlu, bakanla da görüşebiliriz. İkili görüşmeden bahsediyorum tabii ki ve sorunların ele alınması. O da Suudi Arabistan'dan bağımsız değil diye biz düşünürken, nitekim hem Suudi Kralı'yla da Cumhurbaşkanı konuşmuştu. Çavuşoğlu gittiği haberi de düşmüş durumda şimdi Suudi Arabistan'a. 2 gün Riyad'da olacak. Şimdi çok soğuk bir iletişim var Suudi Arabistan'la Türkiye arasında. Ve Mısır adım atmadan evvel Suudi Arabistan'dan da sanki onay bekleyecek gibi, ya da Suudi Arabistan bir adım atacaksa Türkiye ile ilgili Mısır'ı dikkate, hatta Libya var, Libya'ya uzanan bir alan var. Türkiye kendini nasıl bir çerçeve içerisinde buluyor? Bir de bunun içerisinde çünkü Suriye de eklenebilir. Yani eğer bu tarz gelişmeler olursa, Arap aleminin tekrar toparlanması tırnak içerisinde olur ya diyelim hani. Neden böyle bir heyecanla Çavuşoğlu şimdi gidiyor? Mısır mı sadece bunun tek sebebi? Nasıl okumak lazım bu ziyareti?
Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Yani bütün aslında yani tarafları, daha sonra muhatapların hepsini bence aynı anda düşünmek gerekiyor. Çünkü yani Mısır dediğimiz zaman Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dememiz gerekiyor aynı anda. Ya da bunlardan herhangi birisini telaffuz ettiğimizde diğer ikiliyi telaffuz etmemiz gerekiyor ki bu üçünün de Türkiye ile problemler yaşadığını biliyoruz. Diğer yandan tabii şöyle bir şey de var. Yani mesela İran'ın da aynı şekilde bu üçlüyle problem yaşadığını biliyoruz. Yani Mısır'da dahil olmak mesela Mısır özellikle bu yani Sisi'nin darbeyle gelmiş olması sonrasında çok sert açıklamalar yapmıştı İran. Sadece tabii ki bu değil mesele, ama yine de iki ülkenin arasındaki ilişki hala gergin bir ilişki ve Türkiye'yi düşündüğümüz zaman evet bu üçlüyle bir problem yaşıyor ve bir şekilde Türkiye'nin de artık buradaki bu yumuşamakta olan iklimin dışında kalabilmesi mümkün değil. Yani Türkiye mesela şimdi Batı'yla, Amerika Birleşik Devletleri'yle bir takım gerginlikler yaşıyor, bir takım sorunlar yaşıyor ve bunlar hani önümüzdeki dönemde muhtemelen daha da hani artacak gibi görünüyor. Özellikle Amerika'yla olan şeylerinde, problemlerinde. Dolayısıyla nasıl ki hani Muhammed Bin Selman'ın refleksinden bahsettiysek, yani bölgesel olarak bir yumuşama, bir ittifak arayışı içerisine girme refleksinden bahsettiysek, aynı şeyin Türkiye için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii şu da var. Mesela İsrail meselesiyle ilgili olarak daha önceden hani bahsediyorduk. İşte bir takım ülkelerle İsrail arasındaki bir yumuşama söz konusu ve dolayısıyla yeni bir yönelim de söz konusu Orta Doğu'da ve bunun dışında kalmak istemiyor Türkiye. Eğer bunun dışında kalırsa gerçekten treni kaçırmış olacak. Dolayısıyla şimdi bu yeni anlayışın içinde, yeni hareketin, yeni arayışların içerisinde yer alması gerektiğini düşünüyor ve bu nedenle bence işte Suudi Arabistan. Arabistan gezileri.
Evet, bu tabii Kaşıkçı cinayetinden sonraki ilk ziyaret oluyor. Yani bir takım telefon konuşmaları yapıldı ama o anlamıyla da bir önemi var. Kaşıkçı cinayetinde Türkiye bu işi uluslararasılaştırmakta o kadar çok öncü rol oynadı ki burada çok acayip bir resim görüyoruz. Yani Suudiler böyle yüksek sesle fazla bir şey de demediler. Daha çok Baye'den konuşmalar geldi ve ama ambargo yenildi. En son daha geçen hafta 8 Türk okulunda kapattılar biliyorsun. Yani böyle hani sessiz sedasız yapıyorlar bir de, yani öyle göstere göstere de değil. 7 sektörde sıfırlanmış, yani çok acayip rakamlar var.
Evet, çok iyi.
Hakikaten bu işten değil mi? Bunlar herhalde önemli, etkili burada. Ya Kaşıkçı cinayeti döndü dolaştı Ankara'yı mı vurdu yani? Nasıl şey yapmak lazım?
Aslında sonuç olarak baktığımız zaman Ankara'nın Kaşıkçı cinayeti sonrasında göstermiş olduğu tepki. Yani şöyle bir şey var. Zannediyorum o dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun Suudi Arabistan'la ilgili, yani Suudi Arabistan'ı hani Türkiye ile Suudi Arabistan arasında da bir rekabet var sonuçta. Belki de köşeye sıkıştırma açısından ya da ne bileyim istediği yere getirebilmesi açısından tarihi bir fırsat olarak gördü. Çünkü böyle bir cinayetin Batı ülkelerinde, Batı dünyası nezdinde çok büyük tepki göreceğini düşünüyordu. Ki o dönemde de zaten olmuştu. Yani mesela bu Muhammed Bin Selman işte gelecek vizyonuyla ilgili olarak çok büyük toplantılar düzenleyecekti. Bunlar iptal edildi vesaire. Evet. Zannediyorum oraya hani bir şekilde yöneldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama baktı ki sonrasında gerçekten bu politikaların hiçbirisinin bir şeyi yok, bir etkisi yok. Dolayısıyla Muhammed Bin Selman'la bu şekilde Suudi Arabistan'ın gelecek ismiyle yani bu şekilde gerginliği sürdürmenin hiçbir anlamı yok. Kaldı ki yani Trump'ın seçilmemiş olması da aslında bunda etkili. Belki Trump seçilmiş olsaydı Türkiye farklı bir şey politikaya devam edebilirdi. O Orta Doğu'daki o dönem devam ederdi ama şimdi değişik bir konjonktür söz konusu ve dolayısıyla Türkiye artık bunun dışında kalamayacağını düşünüyor ve senin dediğin bence hani çok yerinde bir tespit. Yani bir şekilde Kaşıkçı cinayeti döndü dolaştı ve Türkiye'yi vurdu maalesef. Ya Türkiye'nin aleyhine oldu daha doğrusu. Vurdu demek hani çok abartı olur ama.
Yani Amerikalılar hiçbir şey yapmadılar yani. Sonuçta Biden çıktı. Kınadık mınadık falan ama yani bunun bir tepkimiz dedi. Ben bunu tahmin ederdim, sorsalardı söylerdim ama yani Ankara'da böyle şöyle bir pozisyonda yani tamam şimdi Amerika Suudi Arabistan'ı perişan edecek falan demek ki böyle bir şey düşünmüş olsalar tıpkı tabii, Amerika'daki liberallerin mantığıyla herhalde bir mantık var, öyle düşündüler, olmayınca da bu sefer
olmayınca şu anda işte mesela Suudi Arabistan bu badireyi atlattı ve hani yeniden işte bir şeyler oluşuyor, bir şeyler var, yeni bir yönelim söz konusu ve işte Suudi Arabistan'la İran bile bir araya gelebiliyorlarsa demek ki gerçekten yeniden oturup bir düşünmek gerekiyor, Orta Doğu'ya yeniden bir bakmak gerekiyor ki bence herhalde bizim yani hariciğimiz bunu görmüş durumda.
Evet, çok kısa soracağım, vaktim kalmıyor çünkü ama karşılığı Türkiye'den taviz bekler mi Mısır'da, Suudi Arabistan'da? Yani burada eli üstünlüğü kimde diye soracağım sana, çok özet isteyeceğim.
Bence Suudi Arabistan'la Mısır'da. Yani bunu Türkiye'yi küçümsemek adına söylemiyorum. Kesinlikle çok önemli bir ülke Türkiye ama ortaya konulan son dönemdeki yani konjonktüre bakacak olursak işte özellikle Müslüman kardeşler başlığı altında düşünecek olursak Türkiye'nin bir şekilde bazı politikalarını gözden geçirmesi gerekecek ki bunu Birleşik Arap Emirlikleri de zaten daha önce Dışişleri Bakanlığı düzeyinde şey yapmıştı, telaffuz etmişti. Yani Türkiye bize yönelirse bizim Türkiye'ye bir itirazımız yok gibi bir ifade kullanmıştı ki muhtemelen bu böyle olacak. Yani Türkiye'den beklenti var. Türkiye'nin şu anda Suudi Arabistan'dan beklentisi yok dikkat edecek olursak ya da Mısır'dan bir beklentisi yok. Çok hani geri adım atma anlamında ama onların Türkiye'den beklentileri ve istekleri olduğunu bütün haberlerde, bütün görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde görüyoruz. Dolayısıyla şu anda el üstünlüğünün iki ülkede yani Suudi Arabistan ve Mısır'da olduğunu söyleyebiliriz.
Peki, çok teşekkür ediyorum Musa Özürlü.
Ben teşekkür ederim, kolay gelsin.
Evet, haftayı Orta Doğu'yla açtık. Gazeteci yazar Musa Özurlu, Orta Doğu'yu yakından takip eder kendisi. Değerlendirmelerini aldık. Suudi Arabistan, İran, Suriye, Türkiye, Mısır hakikaten bu yeni diplomatik hareketlilik dikkat çekmeyecek gibi değil. Rastap'tan Eid'le veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın diyelim.
ای چوق دلای کوچیکه، ای تهران بی ترافیکه، ای برق چشات وقتی که حال و روز شبان تاریکه، ای چهارس تو خیابونه، ای آواز زیر بارونه، ای خواب خوش زمستونه، ای لبخند هر دو تامونه، ساعتم رس سال تحویله، همه چی غیر عشق تعطیله، هر کجا که دلت بخواد میریم، بعد سینه سلام اول صبح، بعد جیک جیک مست گنجیشکا، سیب میگیم و عکس میگیریم، روشنی شبای خاموشی، عشق آروم بی فراموشی، سال رنگین کمون امسالم، وقتی رنگای شاد میپوشی، چقدر با تو خوب حال هوا، چقدر واقعی این رویا،
وقتی ماهی تنگ دلتنگ رو اول سال میبریم دریا.
من سکوت و صدا تو دوست دارم، چشم بسته نگاه تو دوست دارم، بی هوا دل ببر که قبل سفر چمدون بستن تو دوست دارم. دلای کوچیکه ای تهران بی ترافیکه، ای برق چشات وقتی که حال و روز شبان تاریکه، ای چه پرس تو خیابونه، ای آواز زیر بارونه، ای خواب خوش زمستونه، ای لبخند هر دو تامونه. ساعتم رس سال تحویله، همه چی غیرش تحتیله، هر کجا که دلت بخواد میریم، بعد سینه سلام اول صبح، بعد چیک چیک مست گنجیشکا، سیب میگیم و عکس میگیریم.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği, Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.